Ayrım 9. Kadınlar Dekameronu. Julia Woznesenskaya. Sayfa 89. 5. Öykü. Muhalif Galina hapishanelerden dışarıya bilgi kaçırmanın türlü yollarını anlatıyor. Bu olay Slavik'le 3. görüşmemizle oldu. Slavik'le kamptayken evlenmiştik. Her zamanki gibi 3 günlük ziyaret iznim vardı. Ona yiyecekler ve arkadaşlardan selamlar götürmüştüm. Mutluluktan yarı çılgın bir halde o hüzünlü kasvetli odaya biraz zevkli bir hava verebilmek için yanımda getirdiğim çiçekleri bir konserve kutusuna yerleştirdim. Masanın üzerine meyveleri koydum ve bu arada gözüm hep kapıdaydı ve koridoru dinliyordum. Nihayet getirdiler onu. Kampta tekrar kavuşmanın ilk dakikaları. Şimdi istesem bile bunu anlatamam size. Çünkü sevinçten ve merhametten kafam uçmuş gibiydi sanki. Hiçbir şey hatırlayamıyorum. Biraz sakinleşip onu biraz bir şeyler yemeye zorladıktan sonra onu bir şeylerin sıkıp üzdüğünü hissettim. Neyin var sevgilim? Dışarıya bilgi çıkartamadım. Bugünkü görevli tazı gibi. Bilgiler aklında mı? Evet ama 3 günde hepsini asla ezberleyemezsin. Çok biriktiler. Peki ya yazarsam? Yazmak mı ama nasıl? Ya bizi dinlerlerse en azından 4 sayfa ufacık yazman gerekir. O zaman bir şeyler düşünelim. Öyle mi böyle mi yapsak diye düşündük durduk. En sonunda aklımıza bir fikir geldi. Ertesi sabah erkenden kalktık. Acele kahvaltı ettik ve tekrar yatağa girdik. Oldukça uzun ve gür olan saçlarımı çözdüm. Kocamın üzerine doğru uzandım. Saçlarımın ikimizin de kafalarını örtecek şekilde yayılmasını sağladım. Ve bu örtünün altında onun göğsünün üzerinde bana dikte ettirdiklerini yazdım. Bu o kadar zordu ki, zorluk bu kadar çok bilgiyi 4 sayfaya sığdırma zorunluluğundan gelmiyordu sadece. Slavik işin kuralları gereği ileri geri hareket etmek zorundaydı. Öyle ya, birbirimizle gerçekte sevişiyor gibi görünmemiz şarttı. Tabii bizi gözetlediler ama aşırı cinsel açlık dışında suçlayacak bir şeyimizi tespit edemediler. En ufak bir şüpheleri olsaydı oradan çıkarken beni tepeden tırnağa kadar ararlardı. Ama rahatça çıktım dışarıya. Politikaya da hakkını vermek gerekir. Minik oğlumuzu da o günlerde meydana getirdik. Kadınlar iki muhalifin bu kurnazlığına çok güldüler. Olga dedi ki, senin oğlun demek ki dikte altında meydana geldi. Garanti bir politikacı olur ileride. Hele böyle de anne ve babası olursa. Çocuklarımız büyüyene kadar Rusya'da nasıl olsa herhangi bir şeyin değişeceği yok. Ama şimdi ben size kocamla henüz yurtta kalırken neler yaptığımızı anlatacağım. 6. Öykü. İşçi Olga akıllarına parlak bir fikir gelene kadar kocasıyla evlilik hayatını sürdürmekte ne kadar zorlandıklarını anlatıyor. Daha önce de söylediğim gibi işten bir arkadaşla evliyim. Evlenme törenimizi iş yerinde kutladık. Orada bir konsomol odasını bize tahsis etmişlerdi. Ama sonra nereye gidecektik? Eşyalarımızı, bir kahve servis takımı, yatak takımlarını nereye koyacaktık? Çaresizdik. İkimiz de yurtta kalıyorduk. O erkekler, ben kadınlar bölümünde. Bir gün geçti, 2 gün geçti. Derken 1 hafta oldu. Biz hala evlenmeden önceki gibi yaşıyorduk. İşten sonra buluşup ya sinemaya ya da kültür parkına gidiyor, bazen de dostlarımızı ziyaret ediyorduk. İyi güzel de hala ortak bir yatağımız yoktu. Parklarda kemiklerimiz acıyana, dudaklarımız yanana kadar sarılıp öpüşüyorduk. Sonra da bitap bir halde yurda dönüyorduk. Herkes gene kendi odasına. Yurt idaresi bize bir oda sözü vermişti. Ama onlar bu sözü tutana kadar ihtiyarlarsın, saçların bembeyaz olur. Bir cehennem hayatıydı bizimkisi. Kaldığımız odada oda arkadaşlarımla birlikte para biriktirerek satın aldığımız bir televizyonumuz vardı. Günün birinde alet bozuldu, hiç görüntü vermiyordu. Beni almaya gelen Mişa bunu görünce, anteni bozulmuş, çatıya çıkıp bakmak gerekir dedi. Hemen tavan arasına çıkıp çatının deliğinden dama süzüldük. Mişa antenle ilgilenirken ben de yanına oturdum ve onu çalışırken izledim. İşini bitirince o da yanıma oturdu. Oturduğum yerden kent harika görülüyordu. Işıklar en az kırlık bölgelerdeki kadar temiz bir hava. Ve hepsinden öte etrafta kimseciler... yoktu. Biraz böyle oturduktan sonra benim sevgili kocam bana ilk defa olarak yalnız kaldığımızın farkında mısın? Galiba evliliğimize başlamak için en doğru zaman ve yer demez mi? Ve Mişa hemen oracıkta ceketini çıkarıp yere yaydı. Beni de üzerine yatırdı ve ilk kez kadın ve erkek olduğumuzu orada hissettik. Harikaydı. Kimse bizi rahatsız edemezdi. Her şeyin duyulduğu incecik duvarlar da yoktu. Sadece çok aşağılardan bir tramvay gıcırtısı sesi duyuluyordu. Tepemizde ise yıldızlar pırıl pırıldı. O günden itibaren hava kararır kararmaz Misha benim kapımı tıklatıyor, ben de zaten çoktan hazırlanmış oluyor, hemen yatağın altında sakladığım örtüyü kapıyor, gizlice yukarı süzülüyorduk. İkimiz de neşeli tipler olup çıkmıştık, huzurlu, sakin. Tek üzüntümüz yaz mevsiminin sona ermek üzere olmasıydı. O zaman ne yapacaktık? Ne yazık ki mutluluğumuz tahminimizden de daha çabuk bitti. Bir gün yurttaki ortak mutfakta kendim ve Misha için patates kızartıyordum. Beraberce benim odamda yiyip yine yukarıya sıvışmayı düşünüyorduk. O anda Şura teyze içeri girdi. Bizim hizmetçiydi o. Tam çatının altında oturuyordu. Oda kapısı tavan arasına çıkan kapının yanındaydı. Evet, Şura teyze içeri geldi ve nefes almadan konuştu. Ha Olga, madem ki buradasın seninle uzun zamandan beridir konuşmak istiyordum. Kocanla çatıda tam tepemde neler yaptığını anlıyorum güvercinim. Bir zamanlar ben de gençtim. Ama bana bir şeyi izah etmen gerekti. Nasıl oluyor da bu kadar gürültü çıkarıyorsunuz? Sanki iki iskelet teneke üzerinde sevişiyormuş gibi ses çıkıyor. Halbuki etin budun da yerinde. Kafam almadı gitti. Gürültüyü ilk kez duyduğumda sinir doktoruna gidecektim az kalsın. Bütün gece gök gürültüsü sandım ama hava o kadar açık ve sakindi ki. Sonra tepemde çatıda kimlerin kendine yuva yaptıklarını keşfettim. Mutfakta işi olan diğer kadınlar ve kızlar gülmekten ölüyorlardı az daha. Benimse gözlerimden yaşlar boşandı. Misha ile bir daha da kesinlikle çatıya çıkmadık. İlkbahara kadar sıkıntı içinde yaşadık. Ondan sonra iş yeri bize bir oda verdi. 15 metrekarelik güzel bir oda. Şimdi hiç olmazsa oğlumu nereye götüreceğimi biliyorum artık. Olga'nın öyküsü barınacak yeri olmayan bütün genç çiftlerin acınası durumlarını hatırlattı kadınlara. Valentina, milis veya onların gönüllü yardımcıları tarafından evlerin girişlerinde yakalanan genç evli çiftlerin toplumun ahlak kurallarına karşı gelmekle suçlanıp suçlanmamaları konusunun ne zamandır şehir yürütme komitesinde tartışıldığını anlattı. Hala bir karara varamamışlar. Nelya'da bu sorunla komünal evlerde karşılaşıldığını, anlatacağı öykünün de bunu kanıtlayacağını ekledi. 7. Öykü. Müzik hocası Nelya, Galsivorti'nin Forsyth sagasını bir Leningrad epizodu ile zenginleştiriyor. Bizi üzen ev bulmamak değil, bizim sorunumuz yattığımız divan. Benim odamdan bölünen ufacık bir yerde kalan amcam, Borya'nın odasına taşındığı için biz de Lenusya'yı orada yatırabiliyoruz. Buna tabii çok seviniyoruz. Bu zamanda kim çocuğuna böyle bir köşecik verebiliyordu ki? Benim odam ortaklaşa oturma odası olarak kullanılıyor. Okul ödevlerini yapmak ve uyumak için Lenusya'nın kendi imparatorluğu var. Aile yaşantımız fevkalade yolunda gidiyor. Sadece evlendikten kısa süre sonra satın aldığımız açılır kapanır kanepem bize sorun yaratıyor. Öyle gürültülü bir mobilya parçası ki. Başlangıçta bu konuda Borya çok şakalar yaptı ama zamanla gülemez olduk. Yan odada teyzem oturuyor. Yaşlı, iyi kalpli, evde kalmış biri ama kadınla erkeğin mahrem hayatına da son derece meraklıdır. Bizim evdeki duvarlar kağıt inceliğinde. Geceleri teyzem öksürdüğünde biz duyarız. Gündüzleri Borya aksırsa, çok yaşa Boris Nikolaevich diye seslenir teyzem öte taraftan. Biz bu müzikli yatağımız ve her şeyin duyulduğu incecik duvarların arasında normal karı koca hayatımızı nasıl sürdürebilirdik ki? Düşündük taşındık. Nihayet Borya bizi kurtaracak bir fikir buldu. Akşam Lenusya'yı yatağına yatırıp televizyonun sesini sonuna kadar açıyor ve bu gürültüde kanepemizin üzerinde kendi senfonimizi yapıyorduk. Bir gece televizyonda Forsyth Saga dizisinin ilk bölümü gösteriliyordu. Ertesi günü koridorda teyzem bana sordu. Söylesene yavrucuğum, dün gece film nasıl bitti? Ben uyuyakalmışım, sonunu kaçırdım. Ne söyleyeceğimi bilemedim. Bir sahnesini bile seyretmemiştim ki. Özür dilerim teyze, ben de uyuyakalmışım dedim. O bunun üzerine önemli değil, işten gelince Boris Nikolaevich'e sorarım demez mi? Hemen telefon kulübesine koştum ve arkadaşlara sordum. Nihayet filmi seyreden ve bana konusunu anlatan birini buldum. Böylece ben de kocamı bu konuda hazırlayabildim. Ne de olsa teyzemin şüphelenmemesi için hoş tutulması gerekiyordu. Şimdi sıra Emma'nındı. 8. Öykü. Rejisör Emma tutucu tiyatro sahnesine yenilik getirmenin zorluğu üzerine fikirlerini dile getiriyor. Şimdi Alyosha ile benim, rastlantı da olsa, Shakespeare sahnelememi nasıl zenginleştirdiğimizi öğreneceksiniz. Alyosha'yı hatırladınız değil mi? İlk gün bahsetmiştim ondan. O zamanlar Romeo ile Juliet'i sahneye koymuştum. İlk gece heyecanı bitmişti. Birkaç çetin sahne sonunda yoluna girmişti ve oyun esas olarak başarıyla yürüyordu. Çoğunlukla salonu gençler dolduruyorlardı. Her gece kapalı gişe oynuyorduk. Her taraftan akın akın tiyatroya geliyorlardı. Çevredeki şehirlerden, yakındaki büyük inşaat alanlarından. O sıralarda Alyosha ile benim birbirimize olan tutkumuz doruk noktasındaydı. O hayatında ilk kez bir kadınla birlikteydi. Neredeyse kendini kaybetmek üzereydi. Ben de aynı şekilde onun için deli oluyordum. Gündüzleri bakışlarımızla birbirimizi yutuyorduk adeta. Ve serbest kaldığımız her an ya onun evine ya da benimkine koşuyorduk. Hiçbir şey bizi bundan alıkoyamıyordu. Bazen tiyatroda sakin bir köşe buluyorduk kendimize. Felaket de o köşelerden birinde başımıza geldi zaten. Tüm genç rejisörler gibi ben de yenilik yapmadan duramıyordum. Bu nedenle Romeo ile Juliet'in ilk aşk gecelerinden sonraki vedalaşmalarını Juliet'in darmadağınık yatağı önünde oynatma hevesine kapıldım. Sanat konseyi yatağın hiç olmazsa tüllerle kapanması için ısrar ediyordu. Ama bu aşk kaosu üzerinde direttim. Neyse bir akşam temsilin ortasında bir yerlerde neredeyse o yatak sahnesine sıra gelecekti ki Alyosha ile beni bir aşk ateşi sarmaz mı? Döner sahnede bundan sonraki görüntüler için gerekli olan dekorasyon çoktan yapılmıştı. Alyosha ile Juliet'in yatağına kendimizi attık ve her şeyi unuturcasına sevişmeye daldık. Bu arada sahne sona erdi, ışıklar söndü ve dekorun değiştirilmesine sıra geldi. Burada yaptırmış olduğum bu yeniliği daha belirtmeliyim. Seyircilerin karanlığa rağmen bundan sonraki dekoru görebilmeleri için sahneyi perde açıkken döndürüyorduk. Herhalde anlamaya başladınız. Sahne yavaş yavaş dönmeye başladı. Birbirimize sımsıkı sarılmış halde Alyosha ile ben, Juliet'in yatağının içinde görünmeye başladık. Genç seyirciler coşmuşlardı ve çılgınca alkışlıyorlardı. Aptallaşan rejisör yardımcısı dehşetten yanlış düğmeye bastı ve kadife perde ağır ağır kapanacak yerde demir perde güm diye düştü. Bu, genç Sovyet seyircisine bir hakaret gibi geldi. Serbest tiyatro sanatını ondan esirgiyorlardı ve öyle bir tezahüratla tepki gösterdiler ki hayatımda böyle bir şeyi daha önce ne gördüm ne de daha sonraları herhangi bir eserimde yaşadım. Alyosha ile ben karanlıktan, şaşkınlıktan yararlanarak yataktan fırladık, kaçtık. Tanrı'ya şükürler olsun bizi kimse tanımadı. Oyundan sonra bütün grubu topladım ve bu konudaki tepkimi göstererek bu meçhul kişileri rezil ettim. Başka ne yapabilirdim ki? Bu modernleştirme efsanem Leningrad'a kadar ulaşmıştı. Ama ben oradaki tiyatro görevlilerine gerçeği anlattım. Goga Tovstogonov espriyi fevkalade buldu. Hatta Litayni'deki tiyatroda tekrarlattı bile. Bir farklı. Talebelerle ilgili bir oyunda iki ışık kümesi sevişen bir çifti simgelerken erkek ve kadın kahraman bir çadırda gizlice birleşiyordu. Oldukça etkileyici bir sahne ama yine de bizim oyunumuzdaki çözüm çok daha cesur ve yürekliydi. 9. ayrımın sonu. Sayfa 95.